Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordu Beheş 1400, Hicri Kameri 15 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 28 Nisan 2021 Çarşamba. Aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü özel programı ve Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Hamas ve Hizbullah genel sekreterlerine teşekkür mesajı gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Neçirfan Barzani ile görüştü. Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyonu görüşmelerinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı. İngiliz milletvekilleri İran'a yaptırım çağrısında bulundular. Devlet Bahçeli, Amerika ilişkiler tarihi kavşakta ilk iş S-400'ler aktif hale getirilmeli dedi. Türkiye'de korona tablosunda dün 346 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimle 15 Ramazan 1442. Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıldönümüdür. İmam Hasan-ı Müçtebi Aleyhisselam Hicri 3. yılının Ramazan ayı ortasında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Hazreti Hasan Aleyhisselam, İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın ilk evladıdır. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha ilk çocukları olan Hazreti Hasan Aleyhisselam dünyaya geldiğinde bebeği Peygamber Efendimizin huzuruna götürerek ona ad koymasını istediklerinde İslam Peygamberi de Allah'ın emriyle ona güzellik, iyilik ve hüsn sahibi anlamına gelen Hasan adını koyar. Hazreti Hasan Aleyhisselam değerli ömrünün 7 yılını İslam peygamberi ve dedesinin yanı başında onun talim ve terbiye ve gözetiminde geçirme iftiharına nail olmuş, ardından 30 yıl babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanı başında ve gözetiminde geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli evladı ve Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü tüm İslam alemini kutlu olsun.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah hitaben iki ayrı mesaj gönderdi. Ayetullah Hamenei mesajlarda İsmail Haniye ve Seyyid Hasan Nasrullah'a Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin vefatı nedeniyle gönderdikleri bazı mesajları sebebiyle teşekkürlerini bildirdi. İslam İnkılabı rehberi mesajlarında ayrıca selamlarını Hamas ve Hizbullah'ın mücahitlerine ileterek İran'ın Filistin konusunda her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 18 Nisan'da yapılan açıklamada Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, General Hicazi'nin vefatı sebebiyle İran milleti ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye başsağlığı dileğinde bulunmuşlardı.
Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Teslim Haber Ajansı'na göre Zarif bu görüşmede İran'ın Irak'la ve bu ülkenin Kürdistan bölgesiyle ilişkilerini ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki olarak nitelendirirken Irak ve Kürdistan bölgesinde istikrar ve güvenliğinin önemini vurguladı. Görüşmede Neçirvan Barzani de Irak Kürdistan Özerk Bölgesi ile İran arasındaki derin ilişkileri işbirliğinin genişletilmesine ve işbirliğinin geliştirilmesinin önündeki bazı mevcut engellerin kaldırılmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı ile görüşmesinin ardından bir iftar yemeğine katıldı. Zarif dün Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı pazartesi sabahı Katar'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmişti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif dün gece Irak Kürdistan Özerk Bölgesi yetkilileriyle görüşmelerinin devamında bölge başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Zarif söz konusu görüşmede Irak-Kürdistan Özerk Bölgesi ile ticari, iktisadi, teknik ve mühendislik hizmetleri, sınır geçiş faaliyetleri ve konsolosluk konularında çeşitli alanlardaki ilişkileri gözden geçirdi. Bu konuda bazı engellerin çözümü konusunda yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Mesrur Barzani de görüşmede bölgenin İran ile daha iyi ilişkiler kurma arzusunu vurguladı ve bazı ticari meseleleri ele almanın yanı sıra İranlı tutukluların İran'a nakledilmesi için gerekli talimatları verdi. İki taraf Irak'ta istikrar ve sükunetin sürdürülmesinin ve Irak-Kürdistan özerk bölgesinde İran karşıtı eylemlere izin verilmemesinin önemini vurguladılar.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyeleri müzakere sürecini hızlandırma gereğini vurguladılar. İran'ın salı günkü haberine göre İran ve 4+1 grubu heyetlerinin katılımıyla dün Viyana'da yeniden başlayan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının ilk turu sona erdi. Bu toplantıda katılımcılar görüşme sürecini hızlandırmaya karar verdiler ve yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda hızlı bir şekilde iki alanda uzman grupların faaliyetlerine devam etme kararı aldılar. Yaptırımların kaldırılması ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmayı geri döndürmesi için gerekli pratik düzenlemeleri ele almak üzere yürütme düzenlemeleri uzman grubu adlı üçüncü bir uzman grubunun kurulmasına karar verildi. Müzakere sürecinde İranlı müzakereciler müzakereleri hızlandırmak ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladılar. Dün öğleden önce İran, Rusya ve Çin heyet başkanları arasında düzenlenen üçlü toplantıda taraflar üç ülke arasındaki tam koordinasyonu ve İran'a yönelik yaptırımlarının ortaklaşa kaldırması gereğine vurgu yaptılar. Müzakere sürecini hızlandırmak ve zaman kaybını önlemek ve bu müzakerelerde İran tarafının önem verdiği konulardan biri olmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan hükümetinin temsilcileri Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına doğrudan veya dolaylı olarak katılmıyor ve onlarla müzakere de edilmeyecek.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı Viyana görüşmelerinde büyük zorluklar olduğunu söyleyerek iki nükleer çalışma grubu ve yaptırımların kaldırmasının Viyana'da yazılacağını söyledi. Ortak Komisyon'un Viyana'daki toplantısının ardından dün gece Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılan İran Heyeti Başkanı Seyit Abbas Erakçı, "Büyük zorluklar var. Kelime kelime üzerinde anlaşabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz çok zor detaylar var," dedi. Erakçı, müzakere sürecinin doğru yolda ilerlediğini belirterek iki temel çalışma grubu ve yaptırımların kaldırılması yazılı olacak, üçüncü çalışma grubu makro düzeyde bir çözüme ulaşabilmemiz için yine de makro tartışmaları ve doğrulama tartışmalarını nasıl yürüteceğimizi tartışmak zorunda kalacak dedi.
İngiliz Avan kamerasında bir grup İngiliz milletvekili İran'da güvenlik ihlali sebebiyle tutuklu bulunan Nazeni Zagari davası bahanesiyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu. National sitesi İngiliz parlamentosu üyelerinin İranlı yetkilileri karşı yeni yaptırımlar çağrısında bulunduğunu yazdı. Bu arada İngiltere parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zagari'nin davasını İngiltere'nin İran'a 400 milyon pound borcuyla ilişkilendirerek Londra'nın İran'a ödeme yapmak yerine Tahran üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söyledi. Casusluk yapmakla suçlanan İran İngiliz vatandaşı Nazeni Zagari, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik medya propagandası faaliyetleri nedeniyle pazartesi günü bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thomson Reuters'te proje yöneticisi olarak çalışan Nazeni Zagari, 3 Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Nazeni Zagari, yabancı şirket ve kurumlara üye olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak bir şekilde devrilmesi temalı medya ve siber projelerin tasarım ve uygulamasına katılmıştı. Zagari, 2016 yılında İran İslam Cumhuriyeti Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başta İngilizler olmak üzere uluslararası emperyalizm ve siyonizme bağlı medya kuruluşları ve hükümetleri bu dosya gibi konuları bahane ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskılarını son aylarda iyice artırdılar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanci, Güvenlik Konseyi'nin sivillerin çatışmalarda Siyonistlerin cinayetleri karşısında, Arabistan'ın Yemen'e saldırısında ve Suriye aleyhine uygulanan tek taraflı ambargolar karşısındaki suskunluğunu eleştirdi. Tahtirevanci yaptığı açıklamada savaşın yasaklanmasının uluslararası hukukun temel ilkelerinden olduğunu belirterek, savaşların günümüzün gerçeği olduğunu ve sivillerin korunması gibi kurallarına dikkat alınmadığını söyledi. Tahtirevanci, Siyonist rejimin 10 yıllar boyunca gayri insani ve yasa dışı davranışlarına işaretle Siyonist rejimin bu dönem içinde Filistinlere soykırım uygulamasının yanında evlerini tahrip ettiğini, Gazze'ye yasa dışı olarak abluka uyguladığını ve sivilleri öldürdüğünü söyledi. Tahtirevanci, Arabistan'ın Yemen'de 6 yıldır uyguladığı cinayetleri de işaretle Suriye uygulanan ambargolarında halkın hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır dedi. S-400'lerin aktif hale getirmesini istedi. Amerikan Başkanı 1915 olaylarını Ermeni soykırım olarak tanımasına yönelik tepkiler gelmeye devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli, S-400 sisteminin etkinleştirmesi ve kullanılmaya başlanması çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın son dönemde Ermenilere yönelik soykırım eylemi Türkiye'yi kızdırdı. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Amerikan Başkanı Joe Biden bir asırdan fazla bir süre önce yaşanan acı olaylarla ilgili asılsız açıklamalarda bulundu dedi. Türkiye Ermenilere yönelik soykırım yapıldığı iddialarını reddediyor. Bu arada Türkiye Meclisi Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.
Türkiye'de hükümetin terör örgütü olarak suçladığı Gülen grubuna yönelik operasyonlar devam ederken FETÖ'nün Türkiye ordusunda yapılanmasına yönelik İstanbul merkezi 66 il ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 216'sı muvazzaf 258 askeri personelden 166'sı gözaltına alındı. Öte yandan Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 282.192 COVID-19 testi yapıldı. 43.301 kişinin testi pozitif çıktı. 346 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2.703 oldu. Son 24 saatte 45.592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.167.263'e yükseldi. Test sayısı 46.435.343'e ulaştı. Vaka sayısı 4.710.582, vefat sayısı 39.057, ağır hasta sayısı 3.549 oldu.
Amerikan Başkanı Joe Biden hükümeti korona aşısının en fazla 60 milyon dozunu diğer ülkelere teslim edeceğini açıklamak zorunda kaldı. Beyaz Saray'da yapan açıklamada Amerika'nın sipariş ettiği AstraZeneca aşılarının 60 milyon dozunun başka ülkelerle paylaşılacağı duyuruldu. İhtiyaç duyulan ülkelerle paylaşılacak aşılar güvenlik incelemelerinin ardından teslim edilecek. Amerika ülkede düzenleyici otoritelerin henüz yaygın kullanımına onay vermediği AstraZeneca aşısını ihtiyacından çok fazla stoklamakla eleştiriliyordu. Amerika gibi birçok batılı devlet baskı ve tekelci zihniyetli nüfuslarının üzerinde aşı depolayarak bu aşıları diğer ülkelere ya kar amaçlı satma ya da onlar üzerinde siyasi ve diğer alanlarda baskı amacıyla kullanma yöntemi izliyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, tüm dünyada uygulanan yeni tip koronavirüs aşılarının yalnızca %0.3'ünün yoksul ülkelerde uygulandığını açıkladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü uluslararası toplumu İsrail rejimini sorgulamaya ve cezalandırmaya çağırdı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım Salı günü Sputnik'e verdiği demeçte, hareketin insan hakları izleme örgütünün Siyonist rejimin ırkçılık ve Filistinlilere yönelik zulüm politikası yoluyla her zaman insanlığa karşı suç işlediğini kanıtlayan raporunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kasım, insan hakları izleme örgütü raporunu Siyonist rejim tarafından işlenen ırkçı suçlarla ilgili bir dizi raporun parçası olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik muamelesi taciz ve ırkçılık olarak nitelendirdi. Hamas sözcüsü tarafsız ve uluslararası bir kuruluş tarafından bir dizi gerçek ve gerçeğe dayanan raporun işgalci rejimin Filistinlilere karşı devam eden insanlık dışı suçları ve uluslararası hukukun ağır ve devam eden ihlaline ilişkin Filistin söylemini yeniden doğruladığını vurguladı.
Suriye Meclisi Başkanı Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kayıt yaptıran son adaylarla bu sayının 41'e yükseldiğini bildirdi. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Anayasaya göre seçimlere aday olacak kişilerin son 10 yılı Suriye'de geçirmiş olması gerekiyor.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Serri bu sabah yaptığı açıklamada Yemen Ordusu ve Halk Komite güçlerine bağlı İHA'larca Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir eyaletinin Hamis Meşit bölgesindeki Kral Halit Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı'na göre Yahya Es-Serri, Yemen ordusu Kasıf K-2 İHA'sının Kral Halit Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın içerisinde Amerika'nın da olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etti. Zaharova, Moskova'nın devlet başkanı Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Dünyanın önde gelen insan hakları avukatları, siyahilerin polis tarafından öldürülmesinin ve dövülmesinin insanlığa karşı bir suç olduğunu belirterek Amerikan polis şiddetini kınadılar. Guardian'a göre dünyanın dört bir yanından önde gelen insan hakları avukatları, siyahilerin Amerikan polis tarafından öldürülmesi ve dövülmesinin uluslararası hukuk uyarınca soruşturulması ve yargılanması gereğine vurgu yaptılar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Afganistan transit hattının geliştirmesi etrafında. Haf, Herat demiryolu hattının açılışına yaklaşık 5 ay kadar süre geçiyor. Bu demiryolu hattı 5 ay önce İran ve Afganistan Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesiyle resmi olarak açılmıştı. Haf, Herat Demiryolu'nun yapılması ve açılması İran'ın Afganistan'a karşılıksız yardım etme dahil Bonn Konferansı'nda İran-Afganistan arasında varılan anlaşmaya esasen gerçekleştirildi. 220 kilometre uzunluğunda olan Haf, Herat Demiryolu hattı 4 bölüm halinde tamamlanmıştır. İlk ve ikinci bölümler Haf istasyonundan Şamtaik istasyonuna kadar 76 kilometre uzunluğunda İran topraklarında ve üçüncü bölümde Şamtaik'ten Rozen'e kadar 63 kilometre uzunluğunda Afganistan topraklarında tamamlandı. Afgan yetkililerin söylediğine göre Herat Haf Demiryolu projesinin dördüncü bölümünün %40 ilerleme kaydettiği anlaşılıyor. Bu demiryolunun tam olarak hayata geçmesiyle hem ticari hem de yolcu taşıma potansiyelinin İran ve Afganistan arasında kat kat artacağı beklenmektedir. Afganistan Demiryolu İdaresi cumartesi günü Haf Herat Demiryolu ile ilgili yayımladığı raporunda bu demiryolunun tam olarak hayata geçmesiyle özellikle İran ve Afganistan arasında ihracat ve ithalat düzeyinin de önemli ölçüde artacağını bildirdi. Afganistan Demiryolları İdaresi'nin raporuna göre son bir ayda 5167 vagon ülkeye giriş yaptı. Bunun bir rekor sayılı söylenmeli. Bu rapora göre geçen ay içerisinde 13.497 ton tarımsal ürün Haretan, Mezar-ı Şerif, Haf, Herat ve Torgundu demiryolları vasıtasıyla ülkeden ihraç edildi. Burada kesin ve net olan husus Haf-Herat demiryolu hattının bölgesel uluslararası düzeyde ve en önemli projelerden biri olması ve İran ile Afganistan arasında münasebetlerin ve transit hacminin geliştirilmesi için zemin hazırlamasıdır. İran ve Afganistan arasındaki son 2 yıldaki ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar kadar tahmin edilmiştir. Bunların çoğu İran ürünlerinin Afganistan'a ihracatından oluşuyor. Haf-Herat demiryolu hattının tam olarak kullanıma sunulması İki ülkenin işbirliği hacmini de iyice arttıracaktır.
Buna ilaveten Afganistan, İran'ın komşular arasında özel bir ekonomik ve coğrafi konuma sahiptir. Afganistan, İran ile 930 kilometre kadar ortak sınıra sahip olup en çok da İran'a ürünlerini ihraç etmektedir. Bir başka önemli nokta da İran'ın hali hazırda Afganistan'ın en büyük ticari ortağı olmasıdır. Koronavirüs pandemisinin devam ettiği bir sırada bile İran ile sınır kapıları hep açık tutulmuştur. Şimdi de Haf-Herat demiryolu hattının tamamlanması ile Afganistan'da İran aracılığı ile açık sulara ve Batı Asya ülkelerine bağlanabilir. Başka bir ifadeyle Afganistan karalarla çevrilmiş bir ülke olup açık sulara da erişimi yoktur. Böylece Afganistan ticari anlamda özellikle de gıda temini konusunda ciddi kısıtlamalar yaşamaktadır. Şimdi ise Haf-Herat demiryolu hattının tamamlanması ve Doğu Koridoru'nun açılması ile Afganistan bu demiryolu üzerinden Fars Körfezi ve Çabahar Limanı'na bağlanabilir. Sonuçta Çinli ve Hindistanlı şirketler Afganistan toprakları üzerinden Hint Okyanusu ve Batı Asya'ya da bağlanabilirler. Böylece Afganistan'da yatırım yapma isteği de iyice kabaracağı belirtilebilir. Genelde Haf-Herat demiryolu hattının açılmasından 5 ay geçtiği bir sürede Tahran ve Kabil arasındaki ticari mübadelelerde dikkat çekici düzeyde artmış bulunuyor. Buna ilaveten bu demiryolun açılmasının iki ülke arasındaki mübadeleleri daha da artıracağı söylenebilir. Bu yüzden bu demiryolu hattının tamamlanmasıyla yıllık olarak 3 milyon ton kadar ticari malın ve 200 bin yolcunun taşınacağı öngörülmektedir. Buna ilaveten ortalama olarak yıllık 180 bin tır İran'ın Doğarun sınır bölgesinden Afganistan'a geçmektedir. Haf-Herat demiryolunun açılmasıyla bu trafik hacmi 150 kadar daha artacaktır. Böylelikle İran'ın Razi ve Horasan eyaletinin güneydoğusunda bulunan Haf'tan Afganistan'ın batısında Herat bölgesine uzanan Haf-Herat demiryolu bölgesel ve küresel mübadeleler arenasında stratejik öneme sahip olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in İlham Aliyev hükümetiyle işbirliği etrafında. Irkçı rejim İsrail İlham Aliyev hükümetiyle işbirliklerini devam ettirirken bu kez de Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yeniden yapılanmasında rol almak istiyor. Bu hususta Siyonist rejim İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki büyük elçisi George Dick bu rejimin Dağlı Karabağ bölgesinde yeniden yapılanma sürecine katılacağını ve varlık göstereceğini belirtti. Siyonist rejim İsrail'in Bakü'deki üst düzey diplomatı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 24 kanalına yaptığı açıklamada şöyle dedi. Mevcut dönem işgal altındaki topraklarda mega projelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açıklanması dönemidir. İsrail sabırsızca bu Güney Kafkasya ülkesinin yeniden yapılanma sürecini bekliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri hangi ülkelerin kurtarılmış Dağlı Karabağ bölgesinde yeniden yapılanma çalışmalarına katılacağını belirtmektedir. Örneğin Bakü makamları özellikle İlham Aliyev şahsı son iki ayda defalarca Tahran'ın Karabağ'daki kurtarılan bölgelerde ve etraf şehirlerde yeniden yapılanma çalışmalarına dahil edileceğini vurgulamıştır. Bakü yetkilileri ayrıca Türkiye'li firmalar ve şirketlerin de Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yeniden restorasyonu ve yapılanmasında rolü olacağını da açıklamıştır. Aslında ilk kez Siyonist rejim İsrail'le bir yetkili Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının görüşlerine değinmeden işgalden kurtarılmış toprakların yeniden yapılanmasında katılımdan söz ediyor.
Bu açıklamalar İsrailli diplomatların Azerbaycan Cumhuriyeti'nde büyük bir nüfuza sahip olduklarını ve açıklamaları hususunda hiçbir şey aldırış etmediklerini gösteriyor. İlham Aliyev hükümetinin ırkçı Siyonist rejimi İsrail ile ilişkileri öyle bir ortamda gelişmekte ki Müslüman Azerbaycan halkı her daim bu tür ilişkilere karşı olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle de Siyonist rejimi İsrail çocukları ve genel olarak sivil insanları acımasızca katliam etmesinden dolayı birçok Müslüman millet özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı tarafından kınanmıştır. Aslında Güney Kafkasya'daki iki komşu ülke sayılan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki temel sorun iki millet ve iki devletin birbirine güvenmemesidir. Bu hususta kimi düşmanların Güney Kafkasya'daki ihtilafların sürdürülmesi ve barışın sağlanmasının engellenmesi için gece gündüz çalışmaları dikkat çekiyor. Siyonist rejim İsrail'in bu yöndeki çalışmaları belirgin hale gelmiştir. Öyle ki iki komşu ülkenin arasındaki her türlü güveni bile hedef almıştır. Örneğin Siyonist rejim İsrail medya organlarından İsrail Hayyum'un kışkırtıcı makalesine değinmek mümkün. Bu gazete geçen sene şöyle bir yazı paylaşmıştı. Ermeniler 1993 yılında Lele Tepe'yi işgali geçirmiş ve orada ele geçirmeyecek istikamet yaptılar. Ancak Azeri askerler bu subaylar yalnızca 20 dakika içerisinde bu bölgeyi kurtardılar. Gerçekte Siyonist rejim İsrail'in bu kışkırtıcı ve provokatif köşe yazısını ve benzeri makaleleri yayınlamaktan amacı Güney Kafkasya milletleri ve devletleri arasındaki husumetleri, düşmanlıkları ve kincilikleri şiddetlendirmektir. Gerçekte korsan İsrail rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliğini Ermenistan ile husumet yapmaya bağlı olarak görmektedir. Aslında Siyonist rejim ırkçı ve korsan bir rejim olarak Güney Kafkasya ülkeleri olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'la aynı zamanda yapıcı ilişkiler kurmak istiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Zordivehec 1400. İran'da Hicri Kameri 15 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 28 Nisan 2021 Çarşamba. ...1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 3 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam mübarek gözlerini dünyaya açtı. O Hazret İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin denetiminde ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı ve damadı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bağrında terbiye edilip yetişti ve değerli babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 40 yılında şehit düşmesinden sonra Müslümanların imamet ve liderliğini üstlendi. Başlangıçta Müslümanlardan birçoğu o Hazret'e biat ettiler. Ancak Muaviye liderliğindeki Emevi hükümeti İmam Hasan Aleyhisselam ile düşmanlık etti. Nihayet İmam Hasan Aleyhisselam Emevilerle mücadele etmek için onlarla savaşmaya hazırlandı. Ancak o hazretler birlikte savaşmaya gidenlerin birçoğu düşmanın yalanlarına kandılar ve imamı yalnız bıraktılar. İmam Hasan Aleyhisselam tedbir ve uzak görüşlülüğüyle ve İslam'ın bekasını korumak hedefiyle barışı kabullendi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Zordivehec 1360 yılında Irak'ın Basri rejimi İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerinde İran'ın cesur askerlerinden Ali Ekber Şirudi şehit düştü. Şehit Şirudi İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava kuvvetlerinin profesyonel pilotlarından olup İslam inkılabının zaferinin ardından İran'ın batısında yabancı devletlere bağlı olan satılmış piyonlar ve münafıklarla mücadele etti. Bu bölgenin yabancı güçlerinden destek alan münafıklardan temizlenmesinde büyük katkısı vardı. İran'a karşı Irak'ın devrik Saddam rejimince zorunlu savaşın başlamasıyla birlikte Şehit Şirudi savaş cephelerinde mücahit askerlere katıldı ve düşman mevzilerine en zorlu şartlarda bile hava saldırıları düzenledi. Şehit Şirudi bir askeri operasyon sırasında görevini başarılı bir şekilde ifa ettikten sonra Allah yolunda uzun zaman arzu ettiği şehadet mertebesine ulaştı. ...1059 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 383'te Müslüman bilim adamı ve edip Ebu Bekir Muhammed bin Abbas Harezmi İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinde vefat etti. Güçlü hafızaya sahip olan Harezmi şiir ve Arap tarihi alanlarında büyük yeteneği vardı. Harezmi Resail adlı eseri kaleme aldı. ...477 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 965'te İslam dünyasının ünlü alim ve fakihlerinden Şehid-i Sani lakaplı Zeyneddin bin Ali şehit düştü. Bu yüce fakih Hicri Kameri 911'de Lübnan'ın güneyindeki Cebi kasabasında alim ve fakih bir ailede dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Türkiye'den Amerika'ya karşı hamle.
Karar.
3 hafta tam kapanma.
Milli Gazete.
Filistin'de bir kez daha zafer direnişi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Yavuz Köker, 26 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde koronavirüs salgını nasıl durabilir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Pandemide can kayıpları nasıl duracak, kısıtlamalı yaşamadan nasıl kurtulacağız, toplum bu sorunların cevabını arıyor. İlk aşamada maske, mesafe ve tedavi hizmetleri haricinde ne yapılabilir? Salgını durdurabilecek ikinci aşama araçlar için aşı uygulaması, test yaygınlaşması, iyi huylu varyant tespiti ve virüse karşı tedavide etkin bir ilaç bulunmasını sayabiliriz, diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aşı uygulaması ile pandeminin başından beri umut bağlanan ve bir çıkış yolu olarak görülen aşı çalışmaları hızla ilerliyor. Ancak çok sayıda yeni mutant virüsleri ortaya çıkmaya devam etmesi aşının tek başına yeterliliğinin tartışmasını başlattı. Ayrıca son dönemde yoğun bakımda yatan hasta sayısının onda biri kadar günlük ölüm olması ülkemizde yeni bir varyant olabileceğini akla getirmektedir. Aşı salgını önemli ölçüde yavaşlatılabilir ve hastalığın öldürücülüğünü azaltabilir. Ancak bütün dünyada virüs eradikasyon aracı olarak kullanılabilmesi için yıllara ihtiyaç var. Aşı sıkıntısı çekilen şu dönemde BioNTech aşılarının bir doz kullanımı tercih edilebilir. İkinci doz varyant modifikasyonlu olarak kış aylarına ertelenebilir. Test uygulama ve teknolojisindeki gelişme ile koronavirüsle mücadelede sahip olduğumuz en güçlü araç test yapılması ile virüs tespiti ve izolasyondur. Hafta sonu kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle virüse karşı kaybettiğimiz özgürlüğü geri kazanmamızda en önemli araç test yaygınlaşmasıdır. Toplumun tamamı yerine virüs taşıyanların karantinada kalması sağlayacak bir test stratejisi için günlük en az 1 milyon test altyapısı hazır olmalıdır. Öneri: maske takılan, mesafe uygulanan ama sokağa çıkma yasağı olmayan bir hayat idamesinin karşılığı olabilecek sayıda günlük test yapılabilir. Bir bölgede test pozitifliği onda birden fazla ise pozitif vakaları yakalamak için kalabalık metro ve cadde gibi yerlerdeki insanlardan test alınmalıdır. Uygulanan ek test sayısına bağlı olarak İstanbul gibi yerlerde 2 ayda alacağımız yolu 1 ayda hatta daha kısa zamanda alabiliriz. Salgında insanları bir ay evde tutmak bir çaredir. Yapacak bir şey kalmadığında denenebilir. Maharet mevcut hayat akışını durdurmadan, insanları eve kapatmadan çözümler üretebilmektedir.
Bekir Gündoğmuş, 26 Nisan tarihli Milli Gazete'de politik söylemin açmazları, imkanları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de politik tartışmaların akıbetini kavramak, tarihsel zemini göz ardı etmeksizin yapılacak tahlillerde saklıdır. Bu yapıldığı takdirde hangi adımın nasıl atılacağını, bunun karşılığında nasıl bir geri bildirim alınacağını kestirmek mümkün olabilecektir. Aksi durumda da her ne kadar entelektüel seviyesine hayranlık duyulacak nitelikte de olsa, üretilen ama neredeyse hiç alıcısı olmayan söylem ya da eylemler dizgesiyle karşılaşılacaktır, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Halbuki demokratik süreçte politik aktörler açısından nihai amaca ulaşmanın başat aracı, seçmenler ile doğru iletişim kurmayı başarmak ve bunu arzu edilen şekliyle mühürlemiş oy pusulalarıyla somutlaştırmaktır. O halde seçmenlerle sağlıklı iletişim kurmanın yollarını aramak gerekiyor. Karanlıkta kaybettiği anahtarını aydınlık olduğu gerekçesiyle lambanın altında arayan adamın gafletine düşmemek gerekir. Herhangi bir ülkede politik farklılıkların temeline inildiğinde, ülkeyi siyasal ayrışmaya götüren çeşitli politik, iktisadi, kültürel, psikolojik etmenlerin varlığı göze çarpar. Her ülkenin yaşanmışlığı, tecrübesi kendine has nitelik arz ettiğinden o ülkeyle ilgili yapılacak tahlillerin bu merkezde yapılması, en azından bu nitelik göz ardı edilmeden yapılması önem arz eder. Politikanın doğası gereği çoğu zaman anlık ve popülist tepkiler verilmesi beklense de asıl olan olası senaryolar üzerinden bu tür gelişmeleri hazırlıklı olmaktır. Örneğin muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu bir sorunun varlığını ispat edecek argümanların bizatihi sorun çıkartanlar tarafından ortaya konulmuş olması rakiplerince çok daha dikkatle takip edilmek zorundadır. Zira sorunun adını koyan ve elindeki imkanlarla bunu kısa vadede çözmeye dönük strateji geliştiren aklın ipliğini pazara çıkartmak, bırakın beğeni toplamayı, uğruna mücadele edilen mağdurlar tarafından anlaşılmamayı, hatta bir de üstüne ölçüsüz tepkiler almayı da beraberinde getirebilir. Patates çuvalları üzerinden yürütülen son tartışmaları böyle okumak gerekebilir. Örneğin, patates çuvalı dağıtımının bir merasime çevrilmesi, ekonomik krizin ispatı niteliğinde olmasıyla esasında elverişli bir sembol işlevine sahiptir. Bu yönüyle iktidarın başarısız yönetiminin bir işareti olarak ilan edilebilir. Bununla birlikte söylemlerin oya dönüşümünde önemli olan husus, dağıtım yapılan kesimlerin meseleye nasıl yaklaştığının tespit edilmesinde yatmaktadır. Zira muhalefet toplamda bir puan öne çıkmayı hedefliyorsa, oluşturacağı politik söylemin öncelikli muhatabı hali hazırda iktidar partisini destekleyenlerdir. O halde bu çevrenin vereceği tepkiyi baz alacak soruları sormak daha doğru bir strateji olacaktır. Patates çuvallarını almakla birlikte iktidarı öfkeli ve artık mesafeli haldeler mi? Yoksa ekonomiyi iyi yönetememeye başlamakla birlikte zor zamanda yanında olmalarından da memnunlar mı? Örneğin bunu şöyle bir soru haline de getirebiliriz. Eğer patates çuvallarını devlet imkanlarıyla, iktidar değil de kendi imkanlarıyla muhalefet partileri dağıtsaydı, seçmende bu nasıl bir karşılık bulurdu? Diğer bir ifadeyle ekonomik krizin var olduğu televizyon ekranlarından basın açıklamalarıyla dillendirmek yerine bizatihi bu insanların kapısı hiç gürültü çıkarılmadan belirli periyotlarla bir gıda kolisiyle çalınsaydı tepkiler nasıl olurdu? Alternatif olarak görmek istediği siyasetçiye dokunabilme, ulaşabilme şartını öne süren seçmen profili göz önüne alındığında politik söylemin eğrisiyle doğrusuyla değerlendirilmesi gerekir.
Faruk Çakır 26 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde yazıktır, günahtır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Esasında hangi probleme el atılırsa altından hak, hukuk ve adalet anlayışını bilmemek ve uygulamamak çıkıyor. Çalışanlar aldıkları ücretten, emekliler de emekli maaşlarının yetmediğinden yana şikayetçi. Daha da önemlisi, başta gençler olmak üzere milyonlarca kişi de iş bulamadığı için şikayetçi. Öte yandan bazı işverenler işçi bulamamaktan yana dertli. Muhtemelen idareciler de bu şikayet edenlerden dolayı şikayetçi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğer ülkemizde gerçek anlamıyla bir hak, hukuk ve adalet anlayışı hayata geçmiş olsa, şikayetler bu nispette olur muydu? Hak, hukuk ve adalet denildiğinde akla sadece mahkemeler gelmemeli. Devletin imkanlarını hak edene ve adil bir şekilde paylaştırmak da ancak sağlam bir adalet anlayışıyla olur. Gelir dağılımının bozuk olması hak, hukuk ve adalet anlayışına sığar mı? Bir kişi bir maaş alamazken diğer bazı kişilerin 2, 3 ve belki daha fazla maaş alması hangi hak, hangi hukuk, hangi adalet anlayışıyla izah edilebilir? Tarafgirlik gözüyle bakıp bu apaçık yanlışı savunanların olması da ayrı bir mesele. Devletten birden çok maaş alanların varlığı ilk duyulduğunda büyük çoğunluk inanmak istememiş ve tarafgirler de inkar etmişti. Sonrasında bu uygulamanın neredeyse sıradan hale geldiği anlaşıldı. Mesela bir belediye başkanı haklı olarak başkanlık maaşı alıyor. Yetmiyor, bir devlet bankasına yönetim kurulu üyesi yapılıyor ve oradan da maaş alıyor. Bu da yetmiyor, yine devlete ait başka bir kuruluşa da yönetim kurulu üyesi vesaire yapılarak bir maaş da alıyor. Bu şekilde 3 bazen 5 maaş alan çok önemli kişilerin olduğu kesin olarak belli. Şimdi bu işte hakkın, hukukun ve adaletin izi olabilir mi? Tabii ki belediye başkanlarından misal verdik diye bütün belediye başkanlarının böyle olduğu anlaşılmasın. Devlette çalışan ama çok önemli kişi olanlar için bu geçerli. Kaç kişi olduklarını da tam bilemiyoruz. Çünkü açıklık ve şeffaflık yok ve bunu yapanlar da yaptıklarını savunamadıkları için bilgileri gizliyorlar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam Cömertlik Abidesi.
Suyuti kitabında şöyle yazıyor: Hasan bin Ali aleyhisselam birçok ahlaki ve insani fazilete sahipti. Hasan bin Ali kişiliği, sabrı, vakarı, metaneti ve cömertliğiyle sevilen ve sayılan bir şahsiyetti.
Bugün mübarek Ramazan ayının 15. günü. İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın kutlu veladetinin yıl dönümü. Hicretin 3. yılında Medine kenti, Ehl-i Beyt'i dünyaya gelen bir yıldızın nuru ile parladı. Bu değerli bebek en iyi zamanda ve Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evi olan en şerefli mekanda dünyaya geldi ve böylece beraberinde sevinç ve mutluluk getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yeni torununu kucağına alarak Hazreti Cebrail'in Allahu Teala tarafından yeni doğan bebeğin adını bildirmesini istedi. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam İslam peygamberine nazil oldu ve Hak Teala'nın mesajını şöyle iletti: Ali'nin sana karşı makamı Harun'un Musa'ya karşı makamı gibi olduğundan ve Harun'un oğlunun adı Hasan olduğundan o zaman yeni doğan bebeğin adını Hasan koyun. Mevlidu sıbtil musemma bil Hasan kad jala an sadrina enva'a şajan Mevlidu sıbtil musemma bil Hasan صدرنا أنوار
Bu melekuti adlandırmanın ardından Allah Resulü bir koç kesti. Yeni doğan bebeğin saçını kestikten sonra ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve mübarek elleriyle Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın başına hoş koku sürdükten sonra kulağına ezan okudu. Biz de İmam Hasan Muçtaba Aleyhisselam'ın kutlu veladeti dolayısıyla siz Ehl-i Beyt hayranlarını ve sevenlerini tebrik ediyoruz.
İslam peygamberinin iki torunu İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama yönelik sevgisi hayatta olduğu dönemde tüm insanların bu iki seçkin imamın Allah katında ve peygamberin gözünde seçkin ve yüce konumunu öğrenici kadar fazlaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sürekli İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselamı omuzlarına alıyor ve şöyle buyuruyordu. Allah'a andolsun size saygı duyuyorum, zira Allah size saygı duymuştur.
Bazen İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem minberde konuşurken İmam Hasan aleyhisselamı görünce konuşmasını kesiyor ve minberden iniyor ve ardından Hazreti Hasan aleyhisselamı kucağına alarak seviyordu. Allah Resulü her daim İmam Hasan aleyhisselamı öpüyor ve 3 kez şu sözü tekrarlıyordu. Ey yüce Rabbim, ben onu seviyorum ve kim onu sevecek olursa onu da seviyorum.
İmam Hasan aleyhisselamın faziletleri Şii ve Sünni kaynaklarda geniş çapta beyan edilmiştir. İmam Hasan aleyhisselam Şia Müslümanlarının ikinci imamı ve hakkında ayet nazil olan Kesa ashabındandır. Ve yine Et'am ayeti, Meveddet ayeti ve Mübahele ayeti o hazretin yanı sıra ebeveyni ve kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında nazil oldu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan aleyhisselamın mübarek yaşamının ilk günlerinde onun cemaline bakarak şöyle buyurmuştu. Ey Hasan, sen yaratılış ve huyların bakımından benim gibisin. İmam Hasan aleyhisselam 7 yıl boyunca İslam peygamberinin mübarek hayatını idrak etti. Hazreti Hasan aleyhisselam İslam peygamberinin beyan ettiği ayetleri duyar ve onları ezberleyerek annesi Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi okurdu.
Günlerden bir gün adamın biri camiye geldi ve Buruç suresinin 3. ayetinin ve Şahit ve Mahşud bölümünün tefsirini Allah Resulü'nden sordu. O sırada henüz küçük bir çocuk olan ve caminin köşesinde oturan İmam Hasan aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ayetin şahitten maksadı Allah Resulü ve mahşuttan maksadı kıyamet günüdür. Yoksa Allah'ın peygamberi hakkında şöyle buyurduğunu okumadın mı? Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Veya kıyamet günü hakkında şöyle buyurduğunu bilmez misin? O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür.
Hazreti Hasan aleyhisselam küçük yaşına rağmen şahit ve mahşud tabirlerini Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerini gözeterek tefsir etmişti. Bu gerçekten herkesi hayrete düşüren bir yetenekti. İmam Hasan aleyhisselam Allah'ın kelamı sözün başı ve sonu olduğu bir evde yetişmişti. Bu evin babası Kur'an-ı Kerim'i ilk devşiren ve ailesi ayetlerini en iyi amel eden insanlardı. Bu evin halkı kendileri 3 gün boyunca oruç olduğu halde ellerindeki yemeği yoksul insanlara bağışlayan insanlardı. Buna göre böyle bir evde bu denli parlak gevherin yetişmesi doğaldır.
İmam Hasan Mücteba yoksullara, muhtaç insanlara, yetimlere ve acı çeken insanlara yardım konusunda babası İmam Ali Aleyhisselam ve dedesi Allah Resulü gibi hareket ediyordu. İmam Hasan 2 kez tüm mal varlığını Allah yolunda infak etti ve 3 kez malının yarısını muhtaç insanlara verdi. İmam Hasan Aleyhisselam hiçbir zaman hiçbir dilenciyi evinin kapısından geri çevirmedi ve bu yüzden Ehl-i Beyt Kerimi olarak lakaplandırıldı. İmam Hasan Aleyhisselam'a neden hiçbir dilenciyi geri çevirmiyorsunuz diye sorulduğunda şöyle buyurdu. Ben kendim Allah katının kapısında dilenciyim ve onun cömertliğine umut bağlamışım. Bu yüzden kendim dilenirken bir dilenciyi geri çevirmekten utanırım. Allahü Teala beni bir şeye alıştırmıştır. Yüce Allah beni nimetlerini üzerime yağdırmaya alıştırmıştır. Ben de bu nimetleri insanlarla paylaşmaya alıştım ve şimdi bu alışkanlığımdan el çekecek olursam nimetlerin sahibi bu nimetleri benden esirgemesinden korkarım.
Suyuti kitabında şöyle yazıyor. Hasan bin Ali aleyhisselam birçok ahlaki ve insani fazilete sahipti. Hasan bin Ali kişiliği, sabrı, vakarı, metaneti ve cömertliği ile sevilen ve sayılan bir şahsiyetti. İmam Hasan aleyhisselam bazen muhtaç insanlara istediklerinden daha fazlasını verirdi. İmam bazen bizzat muhtaç insanlara tespit ediyor ve onları evine davet ediyor ve bazen fukaranın sofrasına oturarak onlarla aynı yemeği paylaşıyordu. İmam evine davet ettiği yoksul insanlar için sofra kuruyor ve yemekten sonra da onlara yeni elbiseler hediye ediyordu. İmam aleyhisselam yoksul bir insana sadece bir gün geçinecek kadar yardımda bulunmayı ve onu her gün dilenmek zorunda bırakmayı asla reva görmezdi.
İmam Hasan aleyhisselam bazen önemli miktarda bir parayı muhtaç insanlara bağışlardı. Öyle ki bu infakı başkalarını hayrete düşürürdü. Aslında imam muhtaç insana günlük hacetlerini gidermenin yanında kendisine bir iş ve meslek ayarlayacak kadar ve sonuçta onurlu bir yaşama kavuşmasına imkan sağlayacak kadar bağışta bulunurdu. İmam Hasan aleyhisselam ayrıca gizlice yoksul insanlarla ilgileniyor ve şöyle diyordu. Kim yaptığı ihsandan söz ederse cömertliğini heba etmiş olur. Hasanu yebna tuhri Muhammed yebna hayril mursalin yebna Fatime ve Ali ya habibel mu'minin Hasanu yebna tuhri Muhammed yebna hayril mursalin Fatima wa Ali ya habib al mu'minin ya habib al mu'minin sayyid shababi ahli al jinani al
İmam Hasan aleyhisselam mübarek umrunun 30 yılını babası Hazreti Ali aleyhisselamın hizmetinde geçirdi ve zorluklarda ve sıkıntılarda o Hazretin yar ve yardımcısı oldu. İmam Hasan aleyhisselam üstün ve emsalsiz bir zekaya sahipti. Öyle ki babası İmam Ali aleyhisselam bazen en karmaşık konuların hakkında yargıda bulunmayı ona devreder ve böylece oğlunun ne denli zeka olduğuna ve sorunları akıllıca çözmesine ve en uygun kararları vermesine şahit olurdu. İmam Hasan aleyhisselam şöyle buyuruyordu: İnsanlar düşünmeli, zira düşünmek basiretli insanın kalbinin hayat sebebi ve hikmet kapısının anahtarıdır.
İmam Hasan aleyhisselamın dirayetinden başka şecaati de dost düşman herkesin itiraf ettiği bir konudur. İmam Hasan Muçteba'dan, babası İmam Ali aleyhisselamdan sonra en cesur insan olarak söz edilmiştir. O hazret defalarca İslam uğruna canını ortaya koydu ve çeşitli savaşlarda önemli rol ifa etti. Hatta Ehl-i Beyt'in baş düşmanı Muaviye İmam Hasan aleyhisselamın şecaati hakkında itirafta bulunarak şöyle dedi: Hasan nereye giderse gitsin, ölüm her zaman peşinde olan bir insanın evladıdır. Muaviye bu sözlerle İmam Ali aleyhisselamın asla ölümden korkmadığını ve oğlu İmam Hasan aleyhisselam da aynı özelliğe sahip olduğunu beyan etmek istiyordu.
Bilindiği üzere Ehl-i Beyt fertleri arasında ibadet ruhu ve Yüce Allah ile derin irtibat bu hanedanın belli başlı özellikleriydi. İmam Hasan aleyhisselamdan da ibadette kesin kararlı olan ve her daim maneviyatı düşünen bir insan olarak söz edilmiştir. İmam Hasan aleyhisselam da sevgili annesi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha gibi çok dua eder ve namaz kılardı. Muhaddis Kumi bu konuda şöyle yazıyor: İmam Hasan aleyhisselam ne zaman abdest tazelediğinde bedeni tir tir titrer ve mübarek rengi sararırdı. Hazretten bunun sebebi sorulunca şöyle buyurdu: Allahu Teala arşı karşısında kulluğunu eda etmek üzere duran insanın tir tir titremesi ve rengi sararması gayet doğaldır.
İmam Hasan aleyhisselam ne zaman caminin kapısına gelirse başını göğe kaldırır ve şöyle arz ederdi: Ey yüce Rabbim, şu kapında duran senin misafirindir. Ey merhametli Rabbim, günahkar kulun sana gelmiş. O zaman benim çirkin ve nahoş amellerimi kendi merhametinle af buyur ey Kerim.
Değerli dostlar, bir kez daha Ehl-i Beyt Kerim'in İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladetini tebrik ediyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان.
Ramazan Kerim, Ramazan Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, Telqa Sa'ade, Telqa Na'im.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 16. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Umarız bu mübarek ayın ilk yarısında ilahi farizaları yerine getirmekte başarılı olmuş ve yine ay sonuna kadar ilk günkü neşe ve tam maneviyatla ilahi sofradan nasibinizi almaya devam edersiniz.
Yüce Allah'ın rahmetlerinden uzaklaşmanın en önemli zeminlerinden biri, nefsani heva ve heveslerin ve şehvetin tuzağına düşmektir. Dini öğretiler de nefsi ve şehveti kontrol etme ve yönlendirme konusunda birçok talim beyan edilmiştir ki, oruç ibadeti bunlardan biridir. Zira oruç bir nevi alıştırmadır. Ve düzenli bir şekilde tekrarlandığı takdirde zamanla insanda günahlardan sakınma gücünü takviye ederek iradesine hakim olmayı öğretir. Bu durumda oruç tutan insan her zamankinden daha çok günahtan uzak durabilir. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının özellikleri hakkında şöyle buyurur. Ramazan'ın ay hilali görüldüğünde kovulan şeytanlar zincire vurulur. Mübarek Ramazan ayında şeytanlara zincir vurulur. O zaman siz de Allah'tan şeytanların size musallat olmaması için yardım talep edin.
Mübarek Ramazan ayında üzerinde özenle durulması ve dikkat edilmesi gereken özel bakımlardan biri şeytanların size musallat olmasına mani olmak ve nefsin şehvete dayalı isteklerini izlemekten kaçınmaktır. Şehvet geniş anlamı olan ve her türlü sevmeyi, lezzetin tadına varmayı ve nefsin isteklerine uymayı kapsar. Bu istek ve rağbet insanın nefsinin isteklerini yerine getirme özelliklerinden biridir. Örneğin, eğer yeme isteği ve şehveti olmazsa, insan sağlığı tehlikeye girer. İnsanların soyu da cinsel şehvet sayesinde devam eder. Dolayısıyla, eğer insanın istek ve eğilimleri ilahi hikmetle uyumlu hale gelirse, çok iyidir. Ancak şehvet, aklın kontrolü altında bulunmak yerine akla hakim olur ve onu ister ifrat, ister tefrit ile denge durumundan çıkarırsa uygunsuz olur.
Mübarek Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutma ve bereketlerinden ve tesirlerinden yararlanma meselesi de aynı şekilde söz konusudur. Bu konuda da maalesef bazıları ifrat ve tefrite kaçıyor, böylece kendilerine zarar verebiliyor. Bu sorunların ve zararların bir bölümü sahur ve iftar sırasında yemekte dengeli hareket etmemek ve sağlık ve beslenme kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Sorunların bir başka bölümü de dini farizalarda ifrat ve tefritten kaynaklanıyor. Bazı insanlar bu konularda kendilerini aşırı sıkmakla sorunlarla karşılaşıyor. Oysa sadece oruç ibadeti değil, İslam'ın özü ve esası dengeli davranmak, ifrat ve tefritten kaçınmaktır.
Ya zal esma'il husna, ya halikana, ufrana, nes'eluka ve entel esma, nemmelu afvaka, subhan.
لنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
Değerli dostlar, şimdi geçen bölümlerde olduğu gibi yine oruç ibadetinin bazı ahkamını gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere kefaret, vacip olan durumları, miktarı ve niteliği oruç tutulan günlerde gündeme gelen konulardan sayılır. Buna göre bugünkü sohbetimizde mübarek Ramazan ayında kasıtlı amellerin kefareti ve vacip olma şartlarını beyan etmek istiyoruz.
Kefaret ödemeyi vacip kılan durumlardan biri, oruç tutan insan kasıtlı olarak ve hiçbir mazeret olmaksızın orucunu bozmasıdır. Mübarek Ramazan ayında ne zaman oruçlu insan kasıtlı olarak ve hiçbir şer'i mazeret olmaksızın orucunu bozacak amellerde bulunursa, orucu batıl olduğu gibi kazasını da yerine getirmesi gerektiği ve kefaret ödemesi de vacip olur. Ancak eğer oruç tutan insan zarar görme korkusu veya sağlığına muhtemel tehlike arz etmesi gerekçesiyle orucunu bozarsa artık kefaret ödemesi gerekmez. Fakat orucunu kaza etmesi vaciptir.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta şu ki, eğer biri herhangi bir mazeretle mübarek Ramazan ayında oruç ona vacip olmadığını düşünür ve bu yüzden oruç tutmaz fakat daha sonraları oruç tutmak ona vacip olduğu anlaşılırsa, tutmadığı orucun kazasını yerine getirmekten başka kefaret ödemesi de vaciptir.
Eğer oruç tutan insan şer'i hükümden haberdar olmadığı için orucunu bozacak bir şey yaparsa, örneğin başını suya tam batırmanın orucu bozduğunu bilmeden bunu yaparsa, orucu batıl olur ve kaza yapması gerekir. Fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer herhangi bir sebepten ötürü orucunu bozmak caiz ve vacip olursa, örneğin suda boğulmakta olan birini kurtarmak için suya atlaması icap ediyorsa, bu durumda kefaret ödemesi gerekmez fakat kaza yapması gerekir. Bundan başka oruçlu insan midesinden bir şey ağzına geri gelirse onu tekrar yutmaması gerekir ve eğer kasıtlı olarak yutarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir. Yine eğer biri oruçlu insana akşam ezanı okunduğunu söylerse ve oruçlu kişi onun sözüne güvenip orucunu açar fakat daha sonra ezan vakti olmadığını anlarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Değerli dostlar, bilindiği üzere yavaş yavaş Kadir gecelerine yaklaşıyoruz. Bu yüzden bu gecelere özel dualar için hazırlanmalıyız. Yine bilindiği üzere Kadir gecesi yılın en saygın, en esrarengiz gecelerindendir ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu geceyi Ramazan'ın kalbi olarak açıklamış ve Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de bu geceyi bereket dolu ve değeri bin aydan daha üstün olarak tanıtmıştır. Gerçekten de değeri 30 bin geceye bedel olmaktan daha büyük bir bereket düşünülebilir mi dersiniz?
Allahu Teala Kadir suresinde şöyle buyurur: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar.
Bu ayetlerde Yüce Allah Kadir gecesinin kıymetine ve şanına işaret ediyor, insanların idrak gücü bu azameti idrak etmekten aciz olduğunu buyuruyor. Bin aydan daha üstün olan bu gecede melekler yeryüzüne iner ve ilahi rahmet kapıları sabaha kadar kullarının yüzüne açık olur. İmam Rıza Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Allah-u Teala Kadir gecesinde insanların gelecek bir yılda kaderini belirliyor. İyi kötü, hayat memat, rızık. O zaman Yüce Allah'ın bu gecede mukadder buyurduğu her şey kesinlikle vuku bulacaktır. Bu arada insanların her iradeleri ve yetkilileri yerinde olduğu da belirtilmelidir. Zira İlahi takdir insanların liyakatlarına göre ve iman, takva, pak niyet ve amellerine göre belirlenir. Kadir gecesini ihya etme, dua ve ibadetle geçirmek, hepsi insan iradesi ve yetkisinin cilveleridir.
Kadir gecesinin mübarek Ramazan ayında bir gece olduğu tüm Müslümanlarca kabul edilen ve hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir konudur. Allah-u Teala Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öte yandan Kadir suresinin ilk ayetinde de şöyle buyurulur. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Buna göre Kadir gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusudur. Aslında Kadir gecesinin gizli olması da başlı başına bir hikmeti vardır. Allah-u Teala nasıl ölüm anımızı gizli tutarak insanların her halükarda kabul etmelerini mukadder buyurmuşsa, kıyamet gününü ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur gününü de gizlemiş ve böylece günah ehli olanların bu durumlardan şom hedeflerine ulaşmalarına mani olmuş ve aynı zamanda müminlerden daha dikkatli olmalarını istemiştir.
Yüce Allah ayrıca duaların icabetini de gizli tutmuş. Böylece mümin kulların tüm duaları etmeye yönelmelerini sağlamıştır. Buna göre Kadir gecesi de gizlidir ve kesin zamanı belli değildir. Hazreti Ali aleyhisselam Kadir gecesinin gizli olmasının sırrını, mümin kullar daha fazla geceyi Kadir gecesi bilmeleri ve bu gecenin faziletlerini idrak etmek üzere daha fazla ibadet etmeleri ve günahlardan uzak durmaları ve Yüce Allah'a daha fazla yönelmelerine bağlıyor.
Kadir gecesi günahların bağışlandığı gecedir. Kalplerin tozunu alma gecesidir. Kadir gecesi kötüleri iyilikle değişme, ihtilaf, tefrikayı barış ve safa ile değişme, zulüm ve adaletsizliği ihsan ve adaletle değişme gecesidir. Buna göre gelin vereceğimiz sadakalarla ahiretteki evimizin imarı için bir adım atalım ve hayır amellerimizle iki kat sevap kazanalım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi dün Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a hitaben iki mesaj yayınladı. Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Irak-Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Mesrur Barzani, İran karşıtı eylemlere izin vermeme konusuna vurgu yaptı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyeleri müzakere sürecini hızlandırma gereğine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana görüşmelerinde büyük zorluklar olduğunu söyleyerek iki nükleer çalışma grubunun ve yaptırımların kaldırılmasının Viyana'da yazılacağını belirtti. İran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sivillerin haklarının çiğnenmesindeki suskunluğunu eleştirdi. Devlet Bahçeli, Amerika ilişkiler tarihi kavşakta ilk iş S-400'ler aktif hale getirilmeli dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.